Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Ruh Üşümesi. Yazarı Adalet Ağoğlu. Türü roman. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları 1. baskı İstanbul Aralık 1999. ISBN numarası 978-08-0079-6. Bu kitap 122 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Şubat 2016. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Bayanlar, baylar. Çoğunuz da birçok yere dışa vurulmamış, derin kederler yüzünden kırmızı ya da beyaz pek çok şarap içmiş ve karlı kazalı bir gecenin sonunda isyanı, kederi, korkuyu, utanç ve kör talihi tutuklatmak için nereye başvuracağınızı bilemez duruma gelmiş olabilirsiniz. "Aa, ama hayır, buraya onu karıştırmayın," demiş kızları da. Şark yıldızı şarkta kaldı. Bizim çok şarap içtiğimiz gece çok özel ölülerimiz vardı. Kim bilebilir ki? Kimsenin bilmesi gerekmiyor. Garson, şu benim beyaz şarap lütfen. Kısa, yoğun, uğultulu, sarsan, soran, anlatan, şaşırtan bir roman. Büyük bir orkestra değil, birkaç yaylı çalıyor usulca. Deniz mağaralarından gelen derin uğultular gibi. Ruh Üşümesi. Adalet Ağoğlu 1929'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi 1950. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. Burada ve kuruluşundan sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 1951-1970. Burada ve kuruluşundan sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 1951-1970. TRT Radyo Dairesi Başkanlığından kurumun özelliğine el konulması sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığını 1970'ten sonra başka hiçbir işle paylaşmadı. Radyo ve sahne oyunlarını, romanları, öykü, anı, deneme kitapları izledi. Bu çalışmalarında hayatın değişim ve dönüşümlerine duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Doğa, toplum, zaman ilişkilerinin insanın iç dünyasındaki yansımalarını düşünce üretebilecek boyutlarda irdeledi. Değişimler karşısında edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı davrandı. Kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. Adalet Ağoğlu özenli, yaratıcı bir dil kullanmaktadır. Kitapları Oyun, Bir Piyes Yazalım 1953, Oynanmamış, Basılmamış, Evcilik Oyunu 1964, Çıtıdaki Çatlak 1965, Sınırlarda 1970, Tombala 1967, Üç Oyun, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar 1973, Kendini Yazan Şarkı 1976, Duvar Öyküsü 1992, Çok Uzak, Fazla Yakın 1991, Fikrimin İnce Gülü Oyun 1996, Roman, Ölmeye Yatmak 1973, Fikrimin İnce Gülü 1976, Bir Düğün Gecesi 1979, Yaz Sonu 1980, 3-5 Kişi 1984, Hayır 1987, Ruh Üşümesi 1991, Romantik Bir Viyana Yazı 1993, Öykü Yüksek Gerilim 1974, Sessizliğin İlk Sesi 1978, Hadi Gidelim 1982, Hayatı Savunma Biçimleri 1997, Anı, Göç Temizliği 1985, Gece Hayatım, Rüya Anlatısı 1991, Deneme, Geçerken 1986, Karşılaşmalar 1993, Başka Karşılaşmalar 1996, Derleme, Güner Sümer Toplu Eserleri 1. 2. Cilt 1983, Adalet Ağoğlu Seçmeler 1993, ayrıca basılı olan ve olmayan çevirileri vardır. Ödülleri 3 Oyun 1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Yüksek Gerilim 1975 Sait Faik Hikaye Armağanı, Bir Düğün Gecesi 1979 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü. 1980 Orhan Kemal Roman Armağanı. 1980 Madaralı Roman Ödülü. Çok Uzak Fazla Yakın 1992 Türk İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü. Tiyatro. Romantik Bir Viyana Yazı 1997 Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü. 1995 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Edebiyat Büyük Ödülü. Ünvanlar. TÜYAP Onur Yazarı 1994. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı 1998. ABD OSU Ohio State University Human Letters Edebiyat Fahri Doktora Ünvanı 1998. Ruh Üşümesi. Hiçbirimiz bu kan ve çürümüşlük kokusunun yatak odalarımıza kadar daldığının, sevişmelerimizin içine sızdığının, o sevişmeleri doğrayıp pörsüttüğünün bilincinde değildik. Yaz sonundan 1. basım, sayfa 185. 1. Karşılaşma. Cesur ve soğukkanlı, atak ve ürkek. Sakın bademli tavuktan ısmarlamayın, dedi kadın. Çok acı. Adam gözlerini inceledi, yemek listesinden kurtarıp karşısında oturana çevirdi. Tanışıyorlar mıydı? Fakat hangi anlamda lütfen? Adam bakıyor. Bir kadın. Eli yüzü düzgünce, okumuş yazmış halli. Bakıyor, yaşı belirsiz. Ancak dışarıda tek başına yemek yiyebilecek kadar yaşlı, cesur ve özgür. Kadın da bakmadan görüyor şimdi. Soğukkanlı, kolay irkilmeyen, kolay umutlanmayan ve kolay yok olmayan bir adam. Kendi suyunun içindeyken. Görünen bu, şimdilik. İki deniz kestanesi öyle yosunlu kayalara tutunmuş, suyun yüzeyine çok yakın. Tam böyle denilebilir mi acaba? Kadın kendi sesini çarçabuk söndürüp karşı titreşimlere kulak veriyor olabilir. Şey gibiyim evet, deniz kestanesi. İçine büzülmüşlüğünden çözülmeye başlayan, açıkçası suların yaladığı kayalıklarda dikenlerini ağır ağır dışa doğru uzatan, diken uçlarındaki duyarlılığı doruğa ulaştığı zaman giderek salt, ıslak, ışınsı dikenlerin değil, sert kabuğun, dış yüzünde de yumuşak bir tenin, ürpertileri titreşen deniz kestanesi. En ufak bir karşı uyarıyla belli belirsiz ilk tehlikeyi sezişte ise kuzgun renkli maytap kendi içinde eriyip sönecektir. Böyle bir tedirginlikle duyargalarını hemen yeniden geri çekmeye hazır tutan deniz kestanelerinden biri şu an bir sesin tınısına ışınlanmış bir esintiye ortada dolanan bir soluk alıp verişe gizemli bir fısıltıya. Bir ses. Çocuk. Yetişkin, yaşlı alaşımı, erkek ve dişi, bir ses, havada titreşimler. Adam bakıyor, dinliyor. Kadın dudaklarını hafifçe aralamış, ağız içi karanlığından birkaç milim dışarı, aydınlığa doğru ilerlediğinden şimdi seçilebilen küçük kırmızı dil ucunu sağa sola oynatıyor. Dilin yangınını kendi esintisinde savuşturmaya çabalıyor. Ola ki adam bir kadının kendi kendine doyuma ulaşmasına sonuna kadar yalnızca seyirci durumunda kalıp kalamayacağını ilk defa merak ediyor. Oysa karşısındaki elini, parmak uçlarını ya da kucağındaki peçeteyi yardıma çağırmış değil. Hem zaten şu an birini bile kullanma olanağı yok. Ellerin ikisi de görev başında. Solu çatal tutuyor. Şöyle masadan bir karış yukarıda çatalın ucundaki minik tavuk parçasının ağzına götürülmesi söz konusu olmaksızın. Sağ ele gelince o da çoktan adamın yemek listesini tutan eline hatta ağız tadına titiz birinin listedeki yiyecek içecekleri göz gezdirirken biraz dolgunlaşıp ışıldayan dudaklarına doğru kısa, kesin, cesur bir hamle yapmış bulunmakta. Hafifçe sulanmış o lezzet ustası ağza bir sinek dalı verecekmiş de şu çok değerli damak kezzap püskürtülüşüyle kavrulup bütün duyarlılığını yitirecekmiş de bunları önlemek istiyormuş gibi. Kadın uyarısını hemen pekiştirdiğine göre gibi değil, öyle olmalı. Acı, müthiş acı. Adam belki gördüğü ve işittiği üstüne aydınlık bir fikir edinmek istiyor. Kısa bir çivileme bakış bu yüzden olmalı. Hemen hemen bir irkilişle ayırdığına vardığı kimsenin nereden kaynaklandığını bilinemeyen bir çekiciliği var. Oysa kadınlığı haykırmıyor. Pastel. Şu an ise hatta biraz ileri yaşta. Bundan olabilir mi? Hart diye koparıp alan değil, hafif gezgin, biraz okşayıcı, usul usul yumuşak bir kucağı isteklendirircesine çavırgan. Çekici evet, bunu görebiliyor. Dahası duyuyor. Gördüğü ve duyduğu bakışlarındaki incecik incecik ışık çakışlarıyla beliriyor. O zaman başka ne olsun ki? Sağ el aşağı iniyor, çabucak tabağın yanına saklanıyor. Dil içeri çekiliyor. Göz kapakları utangaçlaşıyor. Belki bir karşı koyuşun ağırlığı altında aşağı kayıyor. İçteki ıssızlığı ister istemez dışa, ta adamın göz bebeklerini sızdırmış bulunan gözler örtülüyor ya da sürekli ürperen ruhuna bir gün ışığı dilencisi olmaktan ürküyor. Ancak ses... Fakat o bile artık gizemli ataklığından hiçbir şey kalmamış bir ses. Özür dilerim, öyle ya, siz belki acıyı seversiniz. Çok üşümüş bir ses bu. Öylesi üşüyor olmalı ki, benim huysuz sevgilim, öylesi üşüyor olmalı ki, son atılganlığı ardından o da içerilerde bir yere kaçıp sıkı sıkıya örtünüyor. Kimin aklına gelirdi? Fakat uzun zaman beklemeden de genişçe bir soluk alınabilir. Pamuk prenses ya da kül kedisi değil bu kadın. Takma kirpikleri yok. Adam bakıp duruyor. Şimdi artık elsiz, dilsiz, bakışsız ve sessiz olana. Ne acı, ne tatlı, ne sıcak, ne soğuk, ne ıssızlık, ne de başka bir şey. Sol eldeki çatalın küçük bir tık sesiyle tabağın kıyısına bırakılışını izleyen büyük sessizlik. İçe çekiliş. İçte çırpınan küçük kız yüreği. Onu tanımıyorum. Hayır, tanıyorum onu. Şimdi kaç yaşında? Nerede bilemiyorum ama tanıyorum. Bana yanıldığımı söylemeyin öğretmenim. Yanılmış olmak istemiyorum. Tenimden içeri hiçbir yanımı dağıtıp yırtmadan sızabilecek kimse o. Bilmelisiniz. Adamın bakışında küçük bir değişim. Suyun deniz kestanesi üstünde salınışı, kabuktaki gelgitlerin nereye ait olduğunun belirsizliği, suya mı, kendisine mi? Bu belirsizlik canını mı sıkıyor, tedirgin mi ediyor? Değil galiba. Yoksa toplanıp masadan kalkmak, sokağa çıkmak aklına bile gelmezken, gelmediği için sevinçli mi? Sanılmaz, şaşkın. Belki ama hangi anlamda? Henüz bilinemiyor. Şu da var. O ilk atak uyarısına dek kadın da adamla ilgilenmiş değildir. Bir hoşnutsuzluk duygusuyla bile. Çünkü rica ederim, böyle bir kalabalıkta kimseye masada tek başına oturma ayrıcalığı tanınmayacaktı nasıl olsa. Dolayısıyla bu masada önünde sonunda kendisiyle kendinden sonra gelen müşterilerden biri ikisi arasında bölüştürülecekti. Öğlenin geç saatlerinde de gazeteciler, reklamcılar, genç iş adamları, yayıncılar, hatta yayıncı yazarlar ve firma yazarlarla dolup taştığından, birbirine yabancı bulunanların da bu sayılıp dökülenler birbirlerine ne kadar yabancı sayılırlarsa artık aynı masada oturtulabildikleri bir lokanta burası. İçeri girildiğinde sizi takdire değer kapsamda bir uğultuyla kapı önünde bitivermesindeki dikkatini yabana atamayacağınız baş garson karşılayacaktır. Bilir misiniz? Atak ve tatlı masa arkadaşım ben küçükken şef garson olmak istermiş. Ah ben tam tersi, güzellik kraliçesi. Buz pateni kraliçesi de olmak istemiştim, hatırlıyorum. Yani kraliçelik olsun da. İnanın falcılar, dilenciler, sürtükler kraliçeliklerinden birine de razıydım bayım. Ben de şef garson olmak istedimse şefliğinden ötürü aynı şey işte, hiç de tam tersi değil. Tam tamına aynı, hepimiz şef olmak istemişizdir. Çünkü en üst ve tek. Baba, ben fareli köye kavalcı olacağım dediğim zaman babam, oğlum aklını başına topla diye diye beni omuzlarımdan tutup çuval silkeler gibi silkelemişti. Kafatasımın içindeki şeyler yer değiştirdi mi, değiştirmedi mi, iyice emin olmadan da koyvermedi. Kutuda zar çalkalanır ya hani, kafatasımda beynimi öyle sallayıp durdu işte. Oğlum aklın başına geldi mi? Geldi mi aklın başına oğlum? Geldi baba. Öyleyse şimdi söyle bakalım, büyüyünce ne olacaksın? Beyin salatası olacağım baba. Çok sevimlisiniz, neyse. Ben okulda bir sefer kızlar arası bademcik kraliçesi oldum, kurtuldum. Yoksa beklemeli. Kadınların hep birlikte kurtuluşuna mı saklı tutmalıydım kendimi? Doğrusu o kadar bekleyemedim, çok rahatsızdım. Bademcikleri söktürdüm, kurtuldum. Fakat siz çok mu şeker yiyorsunuz acaba babacığım? Dişlerinizi çürümekten kurtaramamışsınız da. Sincap biçimi porselenini koyduracağım, o zaman hepiniz peşime düşmekten kurtulamayacaksınız işte, sinemacılarım, televizyoncularım. Birinci ayrımın sonu sayfa 13.